Ayrım 14. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 134. AKP kadrosu. Ensar Vakfı 1979 yılında kuruldu. Kurucusu 2011 yılına kadar başkanlığını da yapan Ahmet Şişman'dı. Ahmet Şişman bir dönem Yeni Şafak gazetesinin sahipliğini de yaptı. Ensar Vakfı kurucuları arasında İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın yanı sıra Feyzullah Kıyıklık, Aziz Torun ve Ömer Dinçer gibi isimler de bulunuyordu. Ensar Vakfı'nın genel başkanlığını AKP İstanbul İl Genel Meclisi üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu yürütüyor. Genel başkan yardımcılığı görevinde ise Abdullah Gül'ün damadı Mehmet Sarımermer var. Ensar Vakfı'nın mütevelli heyeti üyeliğini de Ömer Dinçer'in oğlu ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın damadı üstlendi. Mütevelli heyeti üyeleri arasında Feyzullah Kıyıklık, Ahmet Misbah Demircan, Hilmi Türkmen de var. Ensar Vakfı'nın RTE, AKP eliyle asıl yükseliş tarihi 2012 yılı. Çünkü Ensar Vakfı 16 Ağustos 2012 tarih ve Bakanlar Kurulu'nun 2012 Taksim 3582 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan vakıf statüsüne alındı. Ensar Vakfı'nın kardeş vakfı Türgev gibi yükselmesinin tarihleri de benzer. Gülen cemaati ile araların bozulması sonrası bu iki vakıf özellikle eğitimde cemaat alternatifi olarak projelendirildi. Mütevazı vakıf şimdi Türkiye'nin en zengin vakıflarından ve toplantılarını Sheraton Otel'de yapıyor. Ensar Vakfı ne istedi de verildi. Ensar Vakfı'nın tartışmalı bağışları için ilginç bir tarih var. 2009 yılında Ensar Vakfı'na ABD Ankara Büyükelçiliği 129.400 dolar yardımda bulundu. Dönemin Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı soru önergesine verdiği yanıtta bu bağışı doğruladı. 2013, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ensar Vakfı'ndan 2013 yılında ihalesiz olarak 148.000 liralık kitap aldı. Ekim 2014, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu döneminde Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen Urla villalarının yanı başındaki hazineye ait 20 milyon liralık arsa Ensar Vakfı'na verildi. Temmuz 2015, İBB tarafından Ensar Vakfı'na yurt amaçlı kullanılmak üzere Mecidiyeköy'de, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde, Büyükçekmece Pınartepe'de, Avcılar Üniversite Mahallesi'nde, Kartal Orta ile Cevizli'de olmak üzere 6 bina tahsis edildi. Eylül 2015, İBB Başkanlığı yurt olarak kullanılmak üzere kiraladığı 9 binadan 4'ünü TÜRGEV'e, 2 tanesi Türkiye Gençlik Vakfı'na, birer tanesi de Ensar Vakfı, İstanbul Darül Fünun İlahiyat Vakfı ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na verdi. Eylül 2015, Maltepe'de bir bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ensar Vakfı'na verildi. Kasım 2015, İBB Meclisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TÜRGEV, Ensar Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Asitane Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ve İstanbul Darul Fünun İlahiyat Vakfı arasında protokol yapılmasına karar verdi. İBB Meclisi Orta ve Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarına ilişkin ortak hizmet projesi adı altında 6 adet bina yurt olarak kullanılmak üzere TÜRGEV'e tahsis etti. Aynı oturumda görüşülen protokollerle Ensar Vakfı'na 7, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na 4, Asitane Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'na 1 ve İstanbul Darül Fünun İlahiyat Vakfı'na 1 olmak üzere toplam 19 bina bedelsiz tahsis edildi. 2015, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2015 yılında Ensar Vakfı'nın değişik şubelerine toplam 1 milyon 382 bin lira proje desteği verdi. 2 Şubat 2016, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenikapı'daki Langa Spor Tesisleri ile Çatalca'daki eski il özel idare binasını Ensar Vakfı'na tahsis etti. Erdoğan Ensar'ın şahidi. Erdoğan 2015 yılında Ensar Vakfı'nın iftarına katılmış, vakfı övmüştü. Erdoğan, İmam Hatip nesli yetiştirilmesi için vakfın gayretlerinin en yakın şahidi olduğunu söyledi. Tayyip Erdoğan 27 Şubat 2016 tarihinde Ensar Vakfı'nın 37. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada İmam Hatip okullarının bugüne gelmesinde Ensar Vakfı'nın gayret ve rolü olduğunun altını çizdi. Ayrıca dindar nesil yetiştireceği sözünü de hatırlattı. "Ben hedefimi böyle belirlemişim," dedi. Emine Erdoğan da Ensarcı. Emine Erdoğan da 26 Şubat'ta Ataşehir'deki Sheraton Otel'de Ensar Vakfı tarafından düzenlenen Ensar Gönüllüleri buluşmasında konuştu. "Artık yeni bir kavşaktayız. Türkiye'nin 90 yıllık enkazını kaldırdık fakat enkazın altından büyük meseleler çıktı," dedi. Cumhuriyete 90 yıllık enkaz deniyordu. Ama asıl enkaz çocuklara göz göre göre tecavüz edilmesiydi. "Benim takip ettiklerimde Karaman Ensar'da bilinen 10, bilinen diyorum çünkü ayrıntılı araştırma yapılmadı, Adıyaman Gerger'de 18, Kilis'te 14, Dikili'de 9, Fıkıh Der'de 6 çocuğa tecavüz edildi." Adıyaman Gerger İmam Hatip Lisesi'nde Hademe Mehmet Sait Güler öğrencilere tecavüzden tutuklandı. Toplamda 571 yıl ceza aldı. Alelacele sonuçlandırılan Gerger çocuk tecavüzlerine yanıt bekleyen ve karanlıkta kalan çok soru var. İşte o sorular. Adıyaman Gerger'deki çocuk tecavüzü. Tecavüz zanlısı Mehmet Sait Güler 3 yıl önce Adıyaman 1 Aralık Ortaokulu'ndan Gerger'e neden sürgün edildi? Bu sürgünde okulda istismar şikayetinin olduğu doğru mudur? İstismar şikayetinden İl Milli Eğitim Müdürü ve valinin haberi oldu mu? Buna rağmen soruşturma açılmak yerine Gerger'e sürgün edilmesi kararı verildi mi? Tecavüz zanlısı Mehmet Sait Güler, Diyarbakır Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yetişmiş biri. İşe alırken geçmişi araştırıldı mı? Zanlı Mehmet Sait Güler sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta Adıyaman'da Seyda Hoca denilen kişi de var. Bu kişi Adıyaman'da menzil tarikatının önemli bir ismi olarak biliniyor. Zanlı Mehmet Sait Güler'in herhangi bir tarikatla ilgisi var mı? Hademe Mehmet Sait Güler 2016'da sürekli tayin ediliyor. 1-7-2016 tarihinde Adıyaman Valilik onayı ile Gerger İmam Hatip Lisesi'nden Adıyaman 1 Aralık Ortaokulu'na atandı. 1 Aralık okuluna giden MSG, 5-8-2016 tarihinde dilekçe vererek Milli Eğitim Müdürü'nün onayı ile Eski Saray, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'na geliyor. Eylül ayı başlarında tekrar Gerger İmam Hatip Okulu'na atanıyor. Bu tayinlerde kim, neden aracı oldu? Mehmet Sait Güler torpille yeniden Gerger İmam Hatip Lisesi'ne atandığında, yani geçtiğimiz Ekim ayında bir çocuğu istismar ederken öğretmen tarafından yakalandı mı? Suçüstü gören öğretmen neden açığa alındı? Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği 5. maddesine göre parasız ve paralı yatılı öğrencileri de bu yönetmeli kapsamına giren görevliler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca izin verilenler dışında hiç kimse barındırılamaz. Buna rağmen Hademe Mehmet Sait Güler öğrenci yurdunda nasıl kalmıştır? Kimler neden izin vermiştir? Gerger'de bulunan bir tarikata iddiaya göre Süleymancılar tarikatına bağlı özel yurtta İmam Hatip Ortaokul öğrencilerinin kaldığı doğru mu? Bu öğrenciler aynı zamanda okul yurdunda da kalıyor mu? İstismar edilen çocuklar arasında bunlardan kaç tane var? Haberi ilk yazan yerel Gerger Fırat internet sitesinin sahibinin evine gece baskın yapılması talimatını kim neden verdi? Haberi neden zorla sildirildi? Yayın ve yayım yasağı çocukları korumak için alındıysa, zanlı Mehmet Sait Güler'in sosyal medya hesapları neden açık? Burada fotoğrafları olan çocukların deşifre edilmesine niye izin veriliyor? Zanlı Hademe istismar suçunu işlerken yalnız mıydı? Arkadaş çevresi de araştırılıyor mu? İstismara uğradığı ileri sürülen çocuklar neden gece yarısı adliyeye getirildi? Çocukların ifadesi alınma işlemi sırasında sosyal hizmetler görevlisi bulunmadığı doğru mu? Tecavüzcü Mehmet Sait Güler'in okul saatinde çocuklarla gezmesine neden izin verildi ve buna neden göz yumuldu? Ensar ve Gerger çocuk tecavüzleri apayrı olaylar ama sorulara bakalım ne kadar çok birbirine benziyor. İhmal, görevi suistimal, imtiyazlı insanlar, soruşturmayı derinlemesine araştırmanın engellenmesi ve utancın üstünün kapatılması. Adıyaman Gerger çocuk tecavüzünün yaşandığı okulun müdürüyle ilgili gelişmeyi de yazayım. Bu insanlık suçu karşısında nasıl tavır alındığını daha iyi görmüş oluruz. Müdür ödüllendirildi. Gerger İmam Hatip Lisesi'nde tecavüz skandalının yaşandığı dönemde okul müdürü olarak görev yapan Mehmet Kabakçı bu rezaletten sonra Gürcistan Batum Türk Lisesi'ne atandı. Gürcistan Batum Türk Lisesi Maarif Vakfı'na bağlı. Maarif Vakfı Fethullahçıların yurt dışı eğitim projesine karşı Türkiye'nin yeni eğitim programının en önemli ayağı. İlk olarak da okul Batum'da açıldı ve buraya Gerger'de çocuklara tecavüz skandalında okul müdürü olan Mehmet Kabakçı getirilerek bir anlamda ödüllendirilmiş oldu. Bu okulu yapan kişi ise dikkat çekiciydi. Cinayetten hakkında hüküm olduğu için yurt dışına kaçan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk. Bu atamanın onun aracılığıyla olduğu konuşulsa da bir açıklama yapılmadı. Kilis'te unutturulan çocuk tecavüzleri. Takip ettiğim toplu çocuk tecavüzü olaylarında hakkında en az bilgi aldığım yer Kilis oldu. Kilis'ten milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla haberim oldu. Özdağ Kilis'te yaşları 7, 8, 10 ve 11 olan toplam 14 çocuğa bir ilköğretim okulu müdürünün cinsel tacizde bulunduğunu ve tutuklandığını ancak olayın duyulmaması için baskı yapıldığını açıkladı. Ümit Özdağ'ı aradım. Okul müdürünün ismini ve onu desteklediği söylenen milletvekilinin ismini sordum. Bugün bile anlayamadığım şekilde açıklamaları dışında bilgi veremeyeceğini söyledi. Aslında hangi milletvekilinin baskı yaptığını, aşiret ve tarikat bağlantılarını biliyordu. Ama sonra sustu. Ben de araştırmaya başladım ve okul müdürünün adının Mustafa Pehlivan olduğunu öğrendim. Uzun süredir çocukları taciz ve tecavüz ettiği belirlenmiş, anında tutuklanıp hapse gönderildi. Dava içinde gizlilik kararı alındı. Olayın ortaya çıkışı ise zihinsel engelli çocuğun kendine yapılanları ısrarla evde anlatmaya çalışmasıyla oldu. Kendine ne yapıldıysa onu tarif etme hali ve çaresizliği yeterince yürek burkuyor. Hiçbir çocuk taciz tecavüzünde çocukları nasıl istismar ettiklerini yazmadım. Onlara yapılanları ayrıntılı yazmak bir başka pedofili tetikleyebilir. Sosyal medyada birkaç tık uğruna ayrıntılı yazanları da uyarmak gerekiyor. Küçükçekmece'de tecavüze uğrayan çocuk için benzer şeyler yapıldı. Her ayrıntısı yazıldı. Hatta şuursuzun biri öldü diye görüntülerini paylaştı. Aileyle sonra konuştum. Görüntülerin paylaşılmasından sonra mahalleden taşınmak zorunda kaldıklarını söylediler. Hassas olaylardır bunlar. Mutlaka uzman psikiyatr desteği almak ve onların uyarılarını dikkate almak gerekiyor. Devam edeyim. Kilis'teki çocuk tecavüzü zihinsel engelli çocuğun anlattıklarının rehber öğretmene bildirilmesi sonrası olaya savcılık da dahil oluyor ve soruşturma genişletiliyor. Tam bu sırada araya birileri giriyor. Her şey kamuoyundan gizlenmeye başlanıyor. Okuldaki öğretmenlere olay hakkında konuşulmaması için baskı yapılıyor. Soruşturma dosyası için Kilis Adliyesi'nde sıkı tedbir uygulanıyor ve soruşturma için adliye personeline konuşma yasağı getirildi. Müdür Mustafa Pehlivan cezaevinde tacizciler koğuşuna gönderildi. Daha sonra ise birileri araya girdi ve bu koğuştan alınarak başka bir yere nakledildi. Sonrası ise şöyle... Çocuklar ifadelerinde taciz edildiklerini söylediler. Bazı aileler şikayetçi olmadığını söyledi. Şikayetçi olan aileler de var. Taciz zanlısı okul müdürü Mustafa Pehlivan ifadesinde bazı öğretmenlerin kendisini sevmediği için iftira attığını söyledi. Yerel kaynaklar taciz zanlısı Mustafa Pehlivan'ın güçlü bir aşiret bağı olduğu için ailelerin baskı altında olduğunu söylüyorlar. Yerel kaynaklar Mustafa Pehlivan'ın uzaktan akrabalık bağı bulunan ve baskı kurduğu iddia edilen siyasetçi için AKP Kilis Milletvekili Reşit Polat ismini veriyorlar. Gazeteport Reşit Polat'ı iddiaları sormak için aradı ama geri dönüş olmadı. Yerel kaynaklar soruşturmanın referanduma etki edecek iddiasıyla tüm yönleriyle yapılmadığını da iddia ediyorlar. Öğrenebildiklerim bu kadardı. Birkaç kez daha aradım, başka bir ayrıntıya ulaşamadım. Herkes susma yemini etmişti ve korkuyordu. Barodan ise en son başımıza bombalar düşüyor, sizin uğraştığınız şeye bak yanıtını aldım. Senin götün bizim ailemizin adının kirlenmesinden daha mı kıymetli lan? Acı ama gerçek olan buydu. Şehrin namusu hem de kirli namusu çocukların tecavüzünden daha önemliydi. Bir taciz davasında amcası tarafından istismar edilen çocuğun hakimin şikayetçi misin sorusuna şikayetçiyim demesi üzerine dedesinin senin götün bizim ailemizin adının kirlenmesinden daha mı kıymetli lan diye çocuğa saldırması gibiydi her şey. Karaman'da da Kilis'te de. Bu arada yazmayı unuttum. Karaman'da sadece AKP işin üstünü örtmek için çaba göstermedi. Şehrin adı kirlenmesin diye tüm kurumlar seferber oldu. Bir kişi de dahil şehriniz batsın çocuklar daha kıymetli diyemedi. Hatta CHP İl Başkanı İsmail Atakan Ünver oy kaybederim diye Ensar çocuk tecavüzü ile ilgilenmedi bile. Sonra da milletvekili seçildi. Baro Başkanı MHP'liydi. O da Ensar'ın bir değer olduğunu söyledi. Dikili'de Süleymancı yurdunda tecavüz. Tarikatlar, şehir ahlakçıları, siyaset hesapları arasında çocuklar yitip gidiyordu. O yerlerden biri de Dikili oldu. Süleymancılara ait yurtta 7 erkek öğrenciye tecavüz edilmişti. Yurdun temizlik görevlisi Ömer Faruk Ergen tutuklandı. Uğur Dindar'ın sunduğu Halk Arenası programı Bergama'daydı. Ben de konuktum. Bergama'ya gidince Dikili'ye de uğradım. Çocuklara tecavüz edilen yurda gittim. Dikili'nin güzel yerlerinden birindeydi. 3 katlı bir villada faaliyet gösteriyordu. Yurt Süleymancılara aitti. Kime sorulsa gösteriyorlardı. Süleymancıların yurdu şurada diye. Yurdun bulunduğu yer deniz manzaralıydı. Kapısı mühürlüydü ben gittiğimde. Çevredeki insanlarla konuştum, istismar edilen çocukların aileleriyle konuştum. Karaman Ensar Gerger'de ne olduysa aynıydı. Ben bir kez daha dejavu yaşıyordum. Yurt temizlik görevlisi Ömer Faruk Ergen'e teslim edilmişti. Hademe kadrosu olan bu kişi aynı zamanda Kur'an dersi de veriyordu. Ne müdür ne başka biri denetliyordu. Ailelere konuşmayın baskısı yapılıyordu. Süleymancılar avukatları ailelere gidip vekalet istiyorlardı. Karaman Ensar'da bu yol açılmıştı. Yargılanması gerekenler ailelere destek oluyormuş gibi görünmek için vekalet alıyorlardı. Dikili'de tecavüz zanlısı tutuklandı. Yurt sahibi müdürü ve denetlemekle görevli ilçe milli eğitim müdürü hakkında bir işlem yapılmadı. Ailelerden birisi bana ulaştı. Mustafa Bey bu sapığı koruyorlar. Arkasındaki kişilere dokunmuyorlar. Lütfen bir şey yapın. Avukatlarının numarasını verdiler. Birkaç gün önce duruşma olmuştu. Ona dair bilgiler de alacaktım. Tabii ki bu dosyada gizlilik kararı vardı. Çocuk ve aileleri koruyormuş gibi bu karar alınıyordu ama daha çok davanın üstünün kapatılmasına yarıyordu. Avukata duruşmada neler olduğunu sordum. Bana sert bir şekilde bilgi veremeyeceğini söyledi. Dosyada gizlilik kararı olduğunu, başının belaya gireceğini anlattı. Ailenin endişeli olduğunu ve gerçek sorumluların saklandığını, sadece zanlının suçlandığını anlattım. Davanın takip edilmesi gerektiğini ve olanların kamuya duyurulması gerektiğini söylesem de avukat, başım belaya girer. Sizle konuştuğumun bile duyulmasını istemiyorum dedi. Bir de bu demokrat geçinen bir avukattı. Lanet olsun deyip kapattım telefonu. Sonra duruşmada olanları öğrendim. Çocuklara tecavüz eden hademe Ömer Faruk Ergen, duruşmada kendisini Süleymancılar tarikatının görevlendirdiğini, onların bilgisi dahilinde Kur'an dersi verdiğini söylemişti. Ömer Faruk Ergen her şeyi anlatıyordu. Görevli bir polis artık dayanamayıp ağlayarak salonu terk ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 yılında değiştirdiği yönetmelik burada karşıma çıktı. Yurtta kalan çocuklar arasında ortaokul çağında olanlar vardı. Yani ilk ve ortaokul öğrencileri için özel kişi ve kurumların yurt açma yönetmeliği. Bu yönetmelik tarikatlar için değiştirilmişti. 14. ayrımın sonu. Sayfa 143.